Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 4. Ayrım. Zindan mazgallarından farksız pencerelerdeki demir kafeslerin gölgelerini döşemeye çizen öğle güneşi, sıkıntısını daha da arttırıyordu. Hürrem, bu gölgeleri silmek istercesine ayaklarını tiksintiyle taş zemine sürttü. Ardından odayı arşınlamaya başladı. Her zamankinden aksine asık suratlıydı. Kızı Mihrimah Sultan'ın önünde durdu. "Gerçek anlattığım gibi," dedi ve ortada dikelen damadı Rüstem Paşa'ya döndü. "Ancak vezir-i azam olursan üzerine düşenleri yapabilirsin. Aksi halde Mustafa'nın cellatları evlatlarımla birlikte senin de kelleni uçurur." Bir kızına, bir damadına bakarak "Mehmet'i mi Mustafa katlettirdi?" "Biliyorum, şimdi sıra padişahta," diye devam etti ve Rüstem'e doğru bir adım attı. Şimdi burun buruna gelmişlerdi. Konuşurken bir yandan işaret parmağıyla paşanın göğsüne sert darbeler indiriyordu. "Önündeki iki veziri birbirine düşürmek için söylediklerimi yaparsan sıra çabucak sana gelir." Sedir de kas düğünden yastıkların üstüne bağdaş kurdu. "Selim'i Manisa, Bayezid'i Konya valiliğine göndertmek benden. Dilerim siz de üzerinize düşenleri yaparsınız," dedi ve sertçe ekledi. "Çıkabilirsiniz." Mihrimah ve Vezir-i Azamlığa giden yolun dönemecinde bulunduğu için heyecanlanan Rüstem ayrıldıktan sonra bedenini geriye atıp gözlerini tavana dikti. Dişlerini gıcırdatarak iki eliyle sanki boşlukta birini boğuyordu. "Pençeme düştün Mustafa, artık sen yoksun," diye tısladı içinden ve havada burgu gibi kıvrılan ellerini tek yumruk haline getirdi. Mehmet'in ölümünden bir yıl sonra Konya yine sert bir kış gününü yaşıyordu. Odasındaki pencerenin pervazına abanarak havada avare uçuşan kar lokmalarını seyreden Selim son günlerde başına musallat olan mide krampıyla virgülleşti. Kalın bir kar tabakası Konya bozkırlarını boydan boya örtmüştü. Günün dizisinde beliren karartıyı önce ılgım sandı. Gözlerini belertti. Buğuları silip alnını cama dayadı. Karartı giderek süvariye dönüşüyordu. Daha sonra binlerce iğnenin dalgırlaştırdığı bir teviye beyazlıkta mavi renkli şeritler bırakarak hızla koşturan atın nallarından savrulan kar tozlarını gördü. Derken süvari iyice seçilir oldu ve Konya Sarayı'nın birinci avlusunda atından indi. Selim kendini sedire bıraktı. Ne kapının vurulduğunu fark etmişti ne de gir dediğini. Elinde kırmızı kadife kaplı gümüş tepsi bulunan saray ağasını görünce şaşırdı. Saray ağası tepsiyi ona uzatırken, "Babanız padişah efendimizden şehzademize ferman var," dedi kısık bir sesle. Selim tepsideki kozağı aldı. Her parmağında yüzükler ışıldayan eliyle ağanın çekilmesini işaret etti. Saray ağası çıkınca mektup borusunu açıp padişahın tuğrasını taşıyan kağıdı kozaktan çıkardı. Bir süre öylece kala kaldı. Sonra dudaklarını kıpırdatarak fermanı okudu. Okumayı bitirince de garaz ve korkudan hatta sevinçten uzak buzlaşıp kaldı. Padişah, Rüstem Paşa'nın vezir-i azamlığa getirildiğini, kendisinin Manisa, kardeşi Bayezid'in Konya valiliğine atandığını, öteki şehzade Mustafa'nın ise Amasya'da bırakıldığını bildiriyordu. Padişahın emrine göre Manisa'da veba salgını olduğundan bir hafta içinde Bursa'ya doğru yola çıkacak, vebanın hız kesmesini orada bekleyecekti. Yanındaki sehpadan aldığı maşrapayı şarapla doldurdu ve son günlerin alışkanlığıyla içine kaşık dolusu toz haline getirilmiş afyon ekledi. Onu isyankarlıkla zavallılık arasına kıskaçlayan acılarının üzerine incecik de olsa kül tabakası serpmeyi becerebilmişti. Ama ufacık esinti külleri savurmuş, o közler ateşlendiği anki çılgınlığıyla alazlanıp yüreğini yalamaya başlamıştı. Fermanı sedirin öteki ucuna fırlattı. Zil takıp oynamasını gerektirecek denli sevindirici fermanı olsa da bu, kafasını zonklatan soru başkaydı. Karşısına çıkan her şeyi pestile çeviren anasındaki canavarca hırsın tasallutundan kurtulamayacak mıydı? Benliğini saran iktidar isteği, o korkunç sırra eriştiği an uçup gitse de doğasındaki kıpırtılar hepten yitmemişti. Ne güzeldi günleri, şarap, şiir ve müzikle tüketmek. yaşamından Hürrem'i silip onu yok varsaymak. Yalancı kimliğiyle gerçek kimliğinin kıyasıya boğuşması etine deri olmuştu. Ondan da kurtulmak. Ya da sırrını ruhunun derinliklerine gömüp taht için kıyasıya savaşmak. Yani Hürrem'in peşinden yürümek. Oysa alabildiğine duyumsadığı evrensel ahengin notası olmaktan gayrı isteği yoktu. Hep kendi yakasına yapışıp günahsızlığından günah mı üretecekti? Baş kaldırmak öğretilmemişti ona. Saray tezgahında özü tırnaklanarak dokunmuş kumaştı o. Yakasına yapışan eli koparırcasına boğazını ovuşturup şarap kasesinden bir yudum daha aldı. Ama kaslarını yırtarcasına içinden fışkıran öğürtüyle fırlayarak leğenin başına zor yetişti. Ağzını kaplayan kokuşmuş sirke tadı seyirgen düşüncelerini bastırmıştı. Bol suyla yüzünü yıkayıp kendini sırtüstü sedire attı. Kafasına düşünceler üşüşüyordu şimdi. Mehmet'in Mustafa tarafından katlettirildiğine dair dedikoduların Hürrem'ce yayıldığına emindi. Böylece Mustafa'yı hırpalıyordu kadın. Bu ölümden bir yıl sonra sinsi entrikalarla kanlı bıçakla hale getirilen iki vezirin birden azledilip Rüstem Paşa'nın vezir-i azam oluverişini ferman gelmeden öğrenmişti. Ama bunun hemen ardından padişah adaylığının cihana ilanı demek olan Manisa valiliğine atanması bir bütünün parçalarıydı. Bir zamanlar kendisini iç dünyasında bile erişilmez kılan büyük nimetin, yalnızca kendi içinde patlayan azaba dönüşü vermesi, kahır kadar kin ve nefret duygularını şahlandıran sindirilemez dehşetti. Yüreğinin derinliklerinden gelen duyguyla Mustafa'yı kıskandı. Çünkü Mustafa, çıfıtla aftosunun fışkını değil, saf Osmanlıydı. Yorgunluğa yenilirken zihnine takılan düşünceyle bedeni zangırdadı. Ya Hürrem yalan söylediyse, ya babası Süleyman'sa? Yabansıdığı dinginlikle yatağına uzandı. Yorgunluğun bedeninden süzülüp çıktığını iliklerinde duyuyordu. Sere serpe gerinişi kalın dudaklarına çocuksu tebessümler kondurdu. Hareme erkeğin girmesi öylesine olanaksızdı ki bir cariye padişahtan başkasından asla çocuk peydahlayamazdı. Cariyenin hayz günleriyle padişaha kavuştuğu günlerin deftere yan yana yazılması da cabaydı. Peki anası neden böylesi yalan uydurmuştu? Sancağı çıkasıya dek onun dilinden düşmeyen Hazarya öykülerini anımsadı ve haremde bir cariye, ereklerini gerçekleştirme tutkusunu var olma nedeni haline getiremez mi diye düşününce gerçeğe yaklaştığını sandı. Kurşunlaşan göz kapakları yavaşça inerken bir daha içkiye el vurmamaya karar verdi. Hatta annesini bile affetmişti. O gün öğleye doğru uyandı. Kafası zonkluyor, gece boyunca düşündüklerini bölüm pörçük anımsayabiliyordu. Başını ellerinin arasında mengeneleyerek zihnini toparlamaya çalıştı. Sonra kurulmuş zembereğin boşalmasını andıran sıçrayışla yatağından fırlayıp boy aynasının karşısına geçti. Omzuna yapışık yüz yuvarlak kafa, altta enli bir gövde, buna karşın upuzun ve incecik bacaklar ve biraz da sarıya çalan kızıl saçlar. Aynaya iyice sokuldu. Sanki dehşet verici bir görüntüyü seyrediyordu. Mehmet'in hayali zihninde canlanınca yüzü acıyla buruştu. Bir an yumruklarını savurup aynayı tuzla buz etmek geldi içinden. Boğazındaki tüm balgamı aynaya püskürttükten sonra kendini tekrar yatağa attı. Soruların sarkıntılığından kurtulamıyordu. Annesine gidip sormalıydı. Padişaha oğul veren cariyenin başkasından çocuk peydahlaması olanaksız olduğuna göre bu nasıl mümkün olabilmişti? Annesi ya bunu ya da bu yalana neden ihtiyaç duyduğunu açıklamalıydı ona. Bu sorunun yanıtını kesinlikle öğrenmeliydi ondan. Dayağı kuyusunu andıran zincirleme gecelerden birinin gecikmiş sabahında baş ağrısıyla uyandı. İç oğlanının getirdiği kuşluk yemeğine göz atmadan közleri son gayretle çatırdayan mangalın çevresinde fır dönüyordu. Kapı çalınınca irkildi. İçeriye giren saray ağası baş eğip ellerini göbeğinde düğümledi. ''Hazırlıklar tamamdır şehzadem'' dedi kısık bir sesle. Selim ona bakmadan ''İyi'' dedi. ''Yarın gün uyanımında yola çıkılacak.'' İç avluya açılan pencerenin önüne giderek havada uçuşan kar lokmalarını seyre daldı. Bu tavrı saray ağasına yönelik çık komutu idiyse de hadım bir iki aksırıp mırıldandı. Üç cariyenizin hamileliği ağırlaştı. Bu kış kıyamette onları Bursa yoluna koymayıp doğumu burada yapmalarını ister miydiniz? Selim başını çevirip, padişah saray halkımızla birlikte bu cuma evvelinde Bursa'ya doğru yola çıkmamızı buyurdu. Terslik olursa günahı onundur dedi ve gözlerini gene bahçeye yöneltti. Yeni saraydan çıkan Hürrem sinirden titriyordu. Yazarın notu. Yeni Saray, bugünkü Topkapı Sarayı'nın o günlerdeki adı. Padişahla yataktaşlıktan sonra güpegündüz eski sarayın yolunu tutmak rezil bir yolculuktu. Yazarın notu. Eski Saray. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde Fatih tarafından yaptırılan, daha sonra hareme özgüllenen saray. Padişahın koynuna girecek kadının herkes yollardayken yeni saraya gidip eski saraya dönmesi kanundu sanki. Gerili perdelerin ardında yoldan geçenlerin yılışık bakışlarını hep üzerinde hissederdi. Teşhirin aşağılayıcılığını duyumsatmak için miydi bu lanet kanun? Bu pespayelik ancak eski saray yerle bir olursa biterdi. Sonra oğlunu düşündü. Selim'in üç ayrı cariyeden üç kızı birden olunca içine hafaganlar basmıştı. Onun neydiği belirsiz cariyelerden oğulları olmasını önlemek için Süleyman'ın Selim'e gönderdiği armağan alayına üç cariye katarken ikircikliydi. Raşel'i yalnız gönderdiğinde Selim'in içgüdüsel tepkiyle onu kenara itmesinden korkuyordu. Öte yandan üç cariye arasından Raşel'i oğlunun seçmesi sınama olacaktı. Raşel, gelmiş geçmiş cariyeler içinde güzellikte misline az rastlanır, cilve ve edada mümtaz bir afetti. Hem de Musevi Hazaryalı olarak yetişmişti. Selim ise siyah saçlı, beyaz tenli kızlara eğilimliydi. Bu, aidiyetine karşı şuuraltı tepki miydi bilmiyordu. İşte bunu anlamak ve anlatmak için güzellikte Raşel'den aşağı kalmayan Kafkasyalı bir kızı diğerlerinin arasına katmıştı. Odasına çıkınca pelerinini fırlatıp sedire uzandı. Babasının sesi çınlıyordu kulaklarında. Tek çare, oku, Kudret'in kalbine göndermek. Babası için Kudret'in kalbi o günlerde Şehzade Süleyman'la birlikte Edirne'de bulunan ve yıldızı henüz parlayan İbrahim Ağa'ydı. Kırımlı akıncılar tarafından Şikeli kaçırılan minik Roza, geleceğin vezir-i azamı İbrahim'e satılacak, böylelikle saraya sokulan Roza, İbrahim'le birlikte yükselerek bir gün Hazar Hanlığı'nı ihya edecekti. Bu, İvan'a göre son çareydi. Nasıl da gözünü kırpmadan kabullenivermişti dipsiz girdapta yitip gitme tehlikesini. Sırtı ürperdi. Sonra zihnindeki düşünceleri kovarak Durdu Kalfa'yı çağırdı. Ona, hazırlıklar tamam mı diye sorunca, Kalfa kadın divan duruşunu bozmadan, her şey hazır, yarın Şafak'la birlikte yola çıkıyoruz diye onu yanıtladı. Caddenin iki yanına sıralanan ahali, Bursa Sarayı'na doğru ilerleyen alayı çılgınca alkışlıyordu. Padişahın armağanlarını taşıyan alayın Bursa'ya gelişi rastlanır şey olmadığından, dükkan kepenkleri indirilmiş, çoluk çocuk yollara dökülmüştü. Alayın önündeki ağa, koşumlarındaki değerli taşlardan menevişli ışımalar yansıyan atın sırtında bakışlarını tek yöne kilitleyerek ağır ağır ilerliyordu. Onu izleyen üç atlının ortasında kırçıl sakallı, pırasa kaşlı biri düşüncelere dalmıştı. Onlardan iki at boyu geriden gelen dörderli beş sıra halindeki sipahilerin sadaklarındaki telkari işlemeleri, alacalı renklerle boyalı oklarını, eğerlerine asılı çift başlı balta saplarındaki sedef kakmaları, birbirlerine hayranlıkla gösteren insanlar gururdan mest olmuşlardı. Halk arasından biri, dört atlı ve kocaman tekerlekli iki arabayı göstererek yanındaki adama eğilip, ''Araba olduğuna göre şehzadeye kadın götürüyorlar, hem de birkaç tane.'' diye fısıldadı. Selim, kıvrıla kıvrıla gelen alayı odasından seyrediyordu. Alayın avluya girdiğini görünce, Bursa'ya geldiğinden beri yanından ayırmadığı, müsahip Celal Efendi'ye dönerek, ''Arz odasına geçmenin zamanı geldi.'' dedi. Yazarın notu, müsahip, büyük zatlara, özellikle, padişahlara sohbet arkadaşı olan, hoş fıkralar, öyküler anlatarak, latife ve nükteler yaparak onların hoşça vakit geçirmelerini sağlayan zeki, bilgili, görgülü, hoş sohbet kimse. Selim, tahta olanca debdebesiyle yayılmış, Celal Efendi'yi de yanına oturtmuştu. Alayın başındaki çalımlı ağa, ocak ağası bir yeniçeri ve pırasa kaşlı adam, yüküne yüküne tahtın ayak ucuna varıp şehzadenin eteğini öptüler. Ağa bir adım öne geldi. Padişah Efendimizin muhabbetlerini ve hediyelerini getirdik. Ayrıca 20 yeniçeri, 20 sipahi, Macaristan taraflarından toplanmış 20 genç köle gönderildi. Sağımdaki Ataullah Efendi, alim kişi olup şehzademizin hocalığına atanmıştır. Arz oluna. Selim, develerdeki yükün arasında İran halıları, top top kumaşlar, giysiler, kürkler ve miğferler, kılıçlar, koşum takımları gibi harbe lazım eşyalar bulunduğunu bildiğinden daha çok arabadakileri merak ediyordu. Ağa, onun aklından geçenleri anlamış gibi, "Anneniz Haseki Sultan Hazretleri canibinden Türkçe konuşur, ut çalıp raks eder ve dahi nakış dikiş bilir, üç bakire gönderilmiştir." dedikten sonra sustu. Selim, araştırmacı bakışlarını dört yanda zıplatmaya başlayınca ağa açıklama yapmak zorunda kaldı. Cariyeler yolda toza toprağa belendiklerinden yıkanıp hazırlanmaları için kızlar ağasına teslim edilmiştir. Emir buyurduğunuzda huzurunuza getirilecekler. Selim doğrulup hareme açılan kapıya yöneldi. Ansızın duraladı ve başını geriye çevirdi. Geldiği anda dikkatini çeken pırasa kaşlı adama bakışlarını saplayarak "Adın neydi senin?" diye sordu. Adam kısaca "Ataullah kulunuz" diye onu yanıtlayınca Selim başını sallayarak "Seninle yarın görüşürüz" dedi ve seyirtircesine yürüyüp kapıdan çıktı. Has odasındaki sedire bağdaş kurmuş halde cariyeleri beklerken, düşünceleri oynak kutuplar arasında gidip geliyor, çenesinden aşağıya sarkan bıyıklarını gerdek kapısındaki damat gibi sıvazlayarak buruyordu. Kapı tıklatılınca gözlerini girişe dikti. Açılan kapıda görünen kızlar ağasıyla durdu kalfa, divan duruşuna geçtiler. Odaya giren üç cariye önünde dizilince Selim dikkat kesildi. Ayağa kalktı. Tir tir titreyen kızların önünde turladı. İç kıpırtılarını kışkırtan sol baştaki ak gerdanlı siyah saçlı kızın önünde durup "Nerelisin sen?" diye sorunca kız hafifçe eğilerek "Kafkasya'dan efendimiz, yani Çerkezim" diye yanıtladı onu. Kızın dudaklarındaki tebessüm iç gıcıklayıcı gamzeler müjdeliyor ve burun kanatları körük gibi inip kalkıyordu. Selim'in alnında pıtrak gibi ter tanecikleri boncuklanmıştı. Bir an ötekileri kovup şu yatak köftesiyle baş başa kalmak istedi ama kendine hakim olup öteki kızın önüne geçti. Gözlerini Kafkasyalı'dan ayırmadan sarışın kıza sordu. "Ya sen?" Kız başını eğdi. Aksanlı Türkçesiyle "İspanyolum efendimiz" diye mırıldandı. Selim sağ baştaki kıza üstün körü baktı. Bu teftişi bitirip Çerkez kızıyla baş başa kalmak istiyordu. Birden gözlerini ona diken, karşısındaki kızın cüretli özgüvene dikkatini çekti. Dimdik duran kız bakışlarını Selim'e sapladı. Soru sorulmasına fırsat bırakmadan "Ben Hazaryalıyım" diyerek başını gururla geriye attı. Hemen arkasındaki kalfa kadın, şehzade izin vermeden konuşmaması için kalçasını hafifçe çindiklese de kız oralı olmadı. Üstelik "Asil bir Hazaryalı" diye ekledi. Selim'in üst dudağı kuş gagası gibi öne çıktı ve alt dudağı titremeye başladı. Bu tanıdık sözler beyin cidarını tırmalıyordu. Kalfa kadının gözleri yuvalarından uğramıştı. Belki de kendini koruması için Allah'a dua ediyordu. Selim, diğer kadınlara gitmeleri için işaret edince, kızlar ağası anında onları omuzlarından tutarak sıvışırcasına dışarı çıkardı. Kendisi de dışarıda kalarak kapıyı kapattı. Durdu kalfa, parmaklarını karnının üstünde kilitleyerek ne yapacağını bilmez halde dona kalmıştı. Selim, gemlenmez gazapla benliğini sarıveren yakınlık duygusu arasında debeleniyordu. Kuruyan dudaklarını diliyle ıslattıktan sonra istemsiz bir hezeyanla mırıldandı. "Bu Banu, Nur'dan Banu, Nur Banu bu." Kalfa kadın fırsat bu fırsat deyip atıldı. Efendimiz isabet buyurdular. Dilerlerse adı Nurbanu olsun. Bu ses Selim'in kulağına fısıldanmış tanrısal vahiydi sanki. Şehzade Nurbanu, adın Nurbanu senin, evet Nurbanu diye isteri nöbetindeymiş gibi fısıldadı. Sonra tuhaf tuhaf kalfa kadına baktı. Gözlerini kırpıştırarak zor duyulur sesiyle çık dışarı dedi ve ellerini yeni bir dönemeçte duran Nurbanu'ya uzattı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 39. Devamı 5. ayrımda.